Türkiye'nin konuştuğu olayları gerçek tanıklarıyla, tüm ayrıntılarıyla anlatmaya devam ediyoruz. Yavuz Ohan'dan Bir de Bunu Dinle. Hafta içi her gün saat 17.30'da, tekrarıyla 24'te RSFM'de. Yavuz Ohan'dan Bir de Bunu Dinle başlıyor.
İyi akşamlar. Yine terörün can yaktığı bir gün ve gündemle karşınızdayız maalesef. Akşam saatlerinde, gece daha doğrusu 11 gibi Fransa'dan geldi kötü haber. Ve herkesin, insan olan herkesin tüylerini diken diken edebilecek bir eylem biçimiyle, bir eylemci, Tunuslu olduğu sonradan tespit edilen bir eylemci bir kamyon kiralıyor. Kiraladığı o kamyonla Fransız Milli Günü kutlamalarına katılan kadın, çocuk, erkek, yaşlı, hiç hedef gözetmeden sokaktaki insanların üzerine kamyonu sürüyor. 2 kilometre kadar 90 kilometre hızla gidiyor ve 84 kişi bu insanlık dışı eylemde hayatını kaybediyor. Yaralılar var yüzün üzerinde ve onlardan bir bölümün durumlarının kritik olduğunu Fransa Cumhurbaşkanı açıkladı. Fransa yine terör tehdidi altında ve çok ciddi bir kayıp verdi. Eylemin biçimi bütün dünyada tüyleri diken diken etti. Artık bunun ötesinde ne yapılır sorusu gündemde ve Fransa hem bu eylemi konuşuyor hem de bütün dünya bu eylemi konuşuyor ve bu eylemlerin önüne nasıl geçileceğini biz de programımız içinde hem eylemin nasıl gerçekleştirildiğini aktaracağız size. Görgü tanıklarıyla bağlantılar kuracağız, uzmanlar olacak, değerlendirmeler yapacaklar, Fransa'yı iyi bilen isimlerle bağlantı kuracağız ve neden hep Fransa ya da işte Türkiye kadar Fransa, bunların, bu soruların yanıtlarını arayacağız elbette. Gündemimiz ağırlıklı olarak Fransa'daki bu terör eylemi olacak. Bu Milli Gün kutlamalarına katılım çok fazlaydı. Nice aynı zamanda Fransa'nın bir turizm cenneti olarak da biliniyor. Birçok Türk de vardı elbette orada. Bir Türk oyuncudan bahsediliyor. Onun dışında giden ve orada tatillerini geçiren Türkler, işte onlardan birisiyle bağlantı kurup bu olayı birebir izleyen Şule Bucak'la değerlendirmemizi yapacağız. Metin Gürcan, terör uzmanı, emekli albay. Onunla da bu terör dalgasının, yeni dalganın durumunu konuşacağız. Çünkü farklı yöntemler kullanmaya başladılar. Artık kimsenin aklına gelmeyecek yöntemler bunlar. Metin Gürcan'a göre bu yöntemlerin kullanılmasına ilişkin talimat kısa bir süre önce IŞİD tarafından hazırlanan broşürle verildi. Öyle mi gerçekten? Ve bu eylemler tek başına mı yapılıyor? Yalnız kurt adı veriliyor. Talimat bir yerden geliyor mu, yoksa kendi kendine karar verip böyle sansasyonel bir eylemin altına IŞİD sempatizanları imza mı atıyorlar? Böyle mi devam edecek? İşte bütün bu soruların yanıtını Metin Gürcan'la birlikte arayacağız. Ahmet İnsel, Galatasaray Üniversitesi'nin eski akademisyeni ve Fransa'yı da çok iyi bilen bir isim. Neden Fransa sorusunun yanıtını onunla arayacağız. Aynı zamanda bundan böyle Fransa'da yabancıların özellikle yaşamlarının nasıl etkileneceği ya da Fransa'nın alabileceği önlemleri Ahmet İnsel ile değerlendireceğiz. Bir de Uluç Özülker var. Fransa eski Türkiye'nin Paris Büyükelçisi. Dış politika açısından baktığımızda Fransa'nın yapabileceklerini, aynı zamanda dünyadaki gidişatı terörle mücadele konusunda onunla konuşacağız. Çünkü olan İslami bir terörle savaş halindeyiz dedi. İlk kez böyle bir cümle kullandı. Türkiye'den yapılan açıklamalarsa İslamofobiye dikkat çekilen açıklamalardı. İslam'la terörün yan yana kullanılmaması gerektiğini söylüyordu Türkiye'den yapılan açıklamalarda ama yetkililer Fransa'da biraz durum farklı gibi. Hatta içeride şimdiden alınabilecek sert önlemlere ilişkin hükümete uyarıların başladığı bilgileri geliyor. Bütün detaylarıyla Fransa'yı konuşacağız bu programda 1,5 saat boyunca. Frekanslarımız İstanbul ve Bursa'da 106.4, Kocaeli'nde 93.4. Ayrıca bir de bunu izle.com adresine girerseniz YouTube üzerinden yaptığımız yayını da izleyebilirsiniz diyelim ve başlayalım.
Gündemi ıskalamamak için
Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde kalacağız ve Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu anlayışı değiştireceğiz.
Geleceği öğrenmek için
sorun başlangıcıdır. Yani AKP bugüne kadar yükselmiştir ve bir tip noktasına erişmiştir. Bundan sonra artık dikiş tutturabilmesi mümkün değildir. Mutlaka kendi içerisinden bir muhalefet çıkacaktır ve o muhalefet yıkacaktır.
Söylenemeyenleri duymak için
onlarca kupon arsanız varsa, onunla ilgili plan tadilleri bekliyorsanız, büyük ihaleler alıyorsanız, otomobil satışlarını yapıyorsanız iktidara söyleyeceğiniz çok fazla bir şey yoktur. Onları daha çok yalakalık yapmak zorundasınız.
Bir de bunu dinle. Tarafsız Özgür Program.
Fransa'nın Nice kentinde 14 Temmuz Fransa Ulusal Günü kutlamaları sırasında meydana geldi terör saldırısı ve 84 kişi hayatını kaybetti. Bu olay uygulanan yönteme bakıldığı zaman da bütün dünyayı gerçekten şoka soktu diyebiliriz. Çünkü hiç hedef gözetmeden çocukların, kadınların, sivil insanların bulunduğu bir bölgeye bir kamyonla girdi saldırgan ve onları ezdi, ezerek öldürdü. Sonrasında da vuruldu ve öldü. Şimdi hemen Paris'e gidelim. Çok az vakti var. Arzu Çakır Morin karşımızda. O da fazla mesai yapıyor elbette. Hem olayın şokunu yaşıyor, hem Türkiye'ye haber vermeye çalışıyor. Arzu merhaba.
Merhaba Yavuz.
Gerçekten kabus gibi bir durumla karşı karşıyayız, onu görebiliyoruz. Senin vaktin az olduğunu da biliyoruz. Teşekkür ederiz bize de bağlanabildiğin için. Hızla bir oradaki son bilgileri alalım isteriz. Bir kere saldırganın Tunuslu olduğu kesinleşti herhalde. Kafamdaki evet. Bir soruyu söyleyeyim, ondan sonra sen toparlarsın. Öyle bir kamyon o kadar sivilin ve trafiğe kapalı olan bir bölgede nasıl bulunabilmiş ve nasıl hareket etmiş? Buna ilişkin bir şey var mı? Ve diğer detaylar tabii Arzu.
Evet, birazdan yani yaklaşık bir buçuk saat kadar sonra, hatta daha da kısa bir süre sonra savcının, yani bu konuyla görevlendirilen Fransız savcısı, antiterör dairesi de ona bağlı olduğu için, terör soruşturması başlatıldığı için François Moran basın toplantısı düzenleyecek. Belki de saniye saniye öğreneceğiz neler olduğunu, bugün aktaracak. Zanlının göz rengine kadar anlatacak bize neler olup bittiğini. Fakat ondan önce tabii pek çok şey netleşti. Birkaç gün önce bu kamyonu kiralıyor zanlı. Kenti zaten bir yıldır ağır vasıta ehliyeti almış. Bir yıldan daha az bir süredir ağır vasıta ehliyeti kullanan birisi. Ve şoförlük yapıyor, nakliye şoförlüğü. Dolayısıyla bu kamyoneti kiralaması zor olmamış. Bu kamyoneti kiraladıktan sonra olay yerine geldiğinde de demir, yani polis tarafından kurulan demir bariyerleri çok kolay bir şekilde, arabanın büyüklüğüne baktığınızda 15 metre uzunluğunda, evet 80 kilometre hızla gelerek demir bariyeri çok kolay bir şekilde geçerek insanların üzerine hem de zigzag çizerek.
Nerede kalabalık bulduysa oraya doğru yönlenerek diye bir görgü tanığı ifadesi tabii. Gördüm. Yani tabii. Felaketin boyutları inanılmaz.
Yani insan olmanın çok ötesinde bir noktada olsa
canilik.
Bu işi bu kadar planlayan, bu kadar acı planlayan kaldı ki o kadar çok çocuk, bu çocuklar için de çok önemli bir akşamdı. Bütün aileler, Fransız ailelerinin geleneğiyle çocuklarını, çocukların omuzlarına ya da işte daha küçükleri de pusetlerine koyarak bu şenliğe hep birlikte giderler. Yaşlılar, gençler hep bir arada giderler. Çok çocukluklarından beri bütün herkesin bildiği bir törendir ve bu havai fişek gösterileri herkesin çocukluğunun çok önemli bir parçasıdır. Böyle bir akşamı hedef seçmek gerçekten inanılır gibi değil. Böyle bir topluluğu hedef seçmek inanılır gibi değil. Çoğu çocuk. Dolayısıyla hedef çok iyi seçilmiş. Ancak kişiyle ilgili bir takım bilgiler var tabii. Hı hı. 31 yaşında 1985 doğumlu bir kişi. Bu Muhammed Bühlel adında bir kişilik. Ailesinden yeni boşanıyor eşinden. Aile içi şiddet nedeniyle trafikte şiddetle kavga ettiği için birkaç kez poliste sabıkası var. Bir çocuğu olduğu söyleniyor. Komşusu tarif ediyor biraz bu kişiyi, son derece salsa oynar, salsa dansı yapardı diyor, kızlara takılırdı diyor, Ramazan'da falan oruç tutmazdı, hiç dini bir yönü yoktu bunun diyor, boşandı, dua bile etmezdi diyor, ehliyetini alalı çok kısa bir süre olmuştu diyor, uzun vasıta ehliyetini komşuları anlatıyor. Saldırganın karakterini biraz, belki bugün savcı biraz daha detay verecek ama karşımızda dinle ilgisi olmayan, İslam'la ilgisi olmayan
başka
ama
bir sayık var herhalde
çok
değil mi?
Kısa sürede, çok kısa sürede tıpkı diğer IŞİD elemanların olduğu gibi ya yalnız kurt dediğimiz kendi kendine ekran karşısında IŞİD saflarına geçen bir kişilik var ya da IŞİD'de çok kısa sürede bir radikalleşme var. Bütün diğer olaylara baktığımızda, zanlarına baktığımızda birkaç ay içinde bir radikalleşme söz konusu. Çoğunun yakınlarının, ailesinin vesaire de haberi yok. Böyle bir radikalleşme olduğundan bilanço hala 84 ölü, 18 kişi çok ağır yaralı. François Hollande biraz önce yaralıları ziyaret etti. Çok sayıda çocuk var dedi. Yaralılar içinde 50 çocuk olduğu belirtiliyor halen. Ölenler arasında da çok sayıda çocuk var.
Zaten bu arada bir fotoğraf simge haline geldi. Bir bebekle, oyuncak bir bebekle bir cenaze fotoğrafı yolda. Evet, herhalde sen de görmüşsündür.
İnanılır gibi değil sahneler. Evet, inanılır gibi değil. Bir, iki Amerikalı var, bir Rus öğrenci var ölenler arasında. 3 Alman olduğu söyleniyor. Çok fazla turist var tabii. Çünkü Nice herkesin geçtiği bir yer. İtalya, Almanya ve İspanya arasında geçiş noktası. Akdeniz'den gelip geçenler.
Türklerin de tatil noktası imkanı olan arasından evet, baktığında. Evet. Siyasi olarak evet. Açıklamalarda bir hükümete yönelik eleştiri var mı? Birkaç cümlede onu alabilir miyiz? Yani burada da tabii, hep biz tabii. Konuşuyoruz. İstihbarat eksikliği, yeterli önlem almama bir eleştiri var mı orada da?
Yavuz, bir taraftan böyle bir eylemi, yani bir insanın bir kamyonu güzellik önüne çember dolmuş bir yere sürmesinin önünü çok fazla alamayacağı yorumları var uzmanlar tarafından. Hı hı. İkincisi, bu gecenin hedef olduğu biliniyordu 14 Temmuz'un. Evet. Dolayısıyla çok ciddi bir güvenlik önlemi de vardı. Yani polis yoktu diyemeyiz çünkü kamyonu takip ediyor polis.
Evet, arkadan ateş ediyor.
Durduruyor vesaire. Hı hı. Bir de polisin elindeki bir silahla, yani bir tek, arabayı durdurması çok güç el silahıyla, yani bellerindeki o beylik silahla roket atar, niçin fırlatmadılar, yani her türlü tabii yorum var. Hı-hı. Ona da etraftakileri öldürmeden olanaklı değil tabii, roket atar gibi ağır silahların kullanılması da olanaklı değil. Böyle bir kalabalığın içine böylesine dalan birini durdurabilmek çok olanaklı değil ama muhalefet ateş püskürüyor. Özellikle Şahin kanadı var muhalefetin, Sarkozy ve ekibinin temsil ettiği bir kanat. Christian Estrosi, Nice eski belediye başkanı, Nice'in şu andaki bölge başkanı Christian Estrosi bir an evvel bunun hesabının verilmesini istiyor. Hükümetin aldığı önlemlerle saldırıların durdurulamadığını, hükümetin başarısız olduğunu söylüyor. Belli ki saldırılar durmuyor ama alınan önlemlerle mi ilgili acaba, tabii bunu tartışmak lazım. Bir başka eleştiri de hiçbir şekilde sadece olağanüstü hali arttırarak polis etkisi artırarak bu işlerin durdurulamayacağı sorunun kökünün inilmesi gerektiği belirtiliyor. Bir başka sert eleştirdi. Sınırlar kontrol altına alınmalı. Bir an evvel sert devlet yönetimine geçilmeli. Bu kadar nizama yeter bu insanlara deniliyor. Fransa'nın hukuk devleti olmasından şikayet ediliyor. Örneğin Salah Abdeselam cezaevinde evet, 24 saat video gözetimi altında buna itiraz etti avukatı, insan haklarına aykırı olduğunu düşünerek. Yani 130 kişiyi öldürebilen birisi bile bu insan haklarını gerekçe göstererek bu video gözetiminin kaldırılmasını istedi avukat aracılığıyla. Fakat tabii düne kadar olabilir diye düşünülüyordu. Fakat bu dünkü saldırıdan sonra bugün hakimler reddettiler bu başvuruyu.
Hayat eskisi gibi olmayacak yani, öyle bir görüntü var. Bütün Avrupa için geçerli yalnız bu. Zaten eylemin amacı da belki oradaki hayat biçimini değiştirmek olarak da söylenebilir. Amacına bir parça da olsa ulaşmış olabileceğini de söyleyebiliriz. Kolay değil. Güvenlik özgürlük dengesinde güvenlik artık herkes için daha acil bir ihtiyaç haline gelmeye başladı.
Kamuoyu bunu istiyor artık. Evet. Yeter artık asker de gönderin deniyor. Kamuoyunda böyle bir talep, böyle bir acı giderek birikiyor. 3 gün yas var. Evet. Bakalım bu süre içerisinde tartışmalar nasıl, ne yöne doğru yönlenecek ama kesin olan bir şey var. Çok daha sert önlemler almak zorunda François Hollande. 2017 seçimleri geliyor. 1 numaralı tartışma konusu da güvenlik terör konusu ve saldırılar konusu olacak.
Çok teşekkür ediyoruz Arzu. Kolay gelsin.
Size de sağ olun.
Arzu Çokır-Morin anlattı, biraz detaylarını da ben şimdi vereceğim. Özellikle eylemin detaylarını vermem lazım. Birkaç noktaya dikkat çekelim. Birincisi, acaba yeterli önlem alınmadı mı? Çünkü Fransa'nın bu milli gününde IŞİD'in Fransa'ya karşı eylem yapabileceğine ilişkin istihbarat vardı. Hatta Türkiye'de misyon şeflikleri çalışmalarına ara verdiler. Ve 14 Nisan'la ilgili kutlamaların tamamı ertelendi Türkiye'de. Hatta bu Türkiye'de de tartışma yarattı. Ömer Çelik bir açıklama yapmıştı bununla ilgili. Paris ne kadar güvenliyse Ankara'da o kadar güvenli diye, ama Fransa'nın Ankara kadar güvenli olmadığı en azından bu eylemle birlikte ortaya çıktı. Sonrasında yapılan tartışmalar var. O tartışmalara da değineceğim. Yani etme bulma dünyası diye açıklayabileceğimiz tartışmalar. Gerçekten utanç verici mesajlar da paylaşıldı gece boyunca sosyal medyada. Onlara ilişkin de bilgi aktaracağım ama görebildiğimiz kadarıyla bir istihbarat söz konusuydu Fransa açısından baktığınızda. Ve bu istihbarat Ankara'da ya da İstanbul'da Fransa Büyükelçiliğine ya da konsolosluğuna yönelik bir saldırı biçiminde değerlendirildi. Hatta İstanbul'da olağanüstü önlemler alındı. Her noktada arama noktaları oluşturuldu ve istasyonlara girişte plaka tanıma araçlarıyla güvenlikte hassasiyet arttırıldı. Ankara'da da Fransız Büyükelçinin bulunduğu sokaklar trafiğe kapatıldı ama olay Nice'de meydana geldi. Kimsenin tahayyül edemeyeceği kadar insanlık dışı bir olay, insanlık dışı bir saldırıyla karşı karşıya bütün dünya diyebiliriz. 84 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin arasında çocuklar var. Yaralıların arasında çocuklar var. François Hollande yaralıları ziyaret ettikten sonra bir açıklama yaptı ve çocukların hayati tehlikesi olan çocukların bulunduğunu söyledi. Yaklaşık 48 hastanın hala ölümle yaşam arasında gidip geldiğini ve yaşama tutunmaya çalıştığından bahsetti Hollande. Birkaç saat sonra da başsavcılık bir açıklama yapacak. O açıklamada eylemin nasıl gerçekleştirildiğine ilişkin resmi olarak eldeki bilgileri öğrenme şansımız olacak. Şimdi biraz olayın detaylarını aktaralım. İnsanlar Nice'de 14 Temmuz Milli Gün kutlamaları için bulunuyorlar. Bir turizm şehri Nice ve havai fişek gösterileri yapılacak. Havai fişek gösterilerinin yapıldığı noktaya doğru ilerliyorlar ve o bölgede trafik kapalı. Trafik kapalı olduğu için araç da yok elbette ve rahat bir şekilde bir turistik kasabada nasıl hareket ediliyorsa öyle hareket ediliyorlar. Tam o anda görüntülerde de göreceğiniz gibi bir büyük kamyon hızla o bölgeye giriyor ve insanların kalabalık olduğu noktaları seçerek ilerliyor. 90 kilometre hızla 2 kilometre ilerlediğine ilişkin bilgiler var. Resmileşecek bu bilgiler ama ilk gelen bilgiler bu şekildeydi. Polis verdi bu bilgileri. 90 kilometre hızla 2 kilometre ilerlediğine ilişkin bilgileri. Kamyonun durdurulmaya çalışıldığı ancak bu sırada çok sayıda kişinin de hayatını kaybettiği bilgisi de polisin verdiği bilgiler arasında. Olay kentte doğal olarak büyük paniğe neden oldu. Kaçışan insanların görüntülerini elbette hepiniz görmüşsünüzdür. Polis anons yaparak kent sakinlerine gerekmedikçe evlerinden çıkmama uyarısında bulundu. Sonrasında da operasyonlar başladı elbette. 2 kilometre gittikten sonra kamyon durduruldu. Operasyonda saldırgan öldürüldü. Birkaç polisin sürekli ateş ettikleri gözleniyor. Onlar da kamera kayıtlarında var. Hemen saldırgan öldürüldükten sonra bir başka iddia ortaya atıldı. İkinci bir saldırgan, hatta elinde patlayıcıların olduğu ileri sürüldü. Ona ilişkin operasyonlar başlatıldı. Bu arada kamyonda, saldırının gerçekleştirdiği kamyonda patlayıcılar olduğu ve silahlar olduğu bilgisi de basınla paylaşıldığı, özellikle Amerika'daki televizyonlar ve İngiltere'deki televizyonlar, haber kanalları bu bilgiyi kendilerini izleyenlerle paylaştılar. Polisin öldürdüğü Muhammed Buhlel adlı saldırgan 31 yaşındaydı. Arzu'nun da söylediği gibi Tunus kökenli olduğu belirlendi. Bir gazete verdi bu haberi. Gazete saldırganın Nice kentinde yaşadığını söylüyor. İddialara göre Nice'de yaşayan teröristin daha önce şiddet eğilimi ve silah bulundurmaktan poliste kaydı var. Fransız istihbaratının tuttuğu ve radikal dincilerden oluşan yaklaşık 10 bin kişilik fişleme listesinde bu ismin olmadığı belirtiliyor. 7.65 mm bir el silahıyla gösteriye katılanlara saldırdığı da bir başka iddiadır. Bütün bu olaylardan sonra Fransa'da olağanüstü halin 3 ay daha uzatıldığı bilgisini François Hollande verdi. Temmuz'un sonlarına doğru bir önceki saldırıda 3 aylık ilan edilen olağanüstü hal bitecekti. 3 ay daha olağanüstü hal uzatıldı. Yani Fransa'da durum olağanüstü görünüyor. Olaydan sonra Fransa Başbakanı bir açıklama yaptı. O açıklama biraz Türkiye'yi de andırır biçimde. Şimdi aktarayım, siz de anlayacaksınız. Fransa Başbakanı Manuel Valls, 84 kişinin yaşamını yitirdiği saldırı sonrası Fransa halkından büyük tepki topladı yaptığı açıklamayla. Zaman değişti diyor Nice'deki bu saldırı sonrasında Fransa Başbakanı. Fransa terörizmle yaşamak zorunda ve bununla hep beraber yüzleşmeliyiz. Birlikte soğukkanlılığımızı göstermeliyiz. Hatırlayın, Türkiye'deki saldırılardan sonra Abdülkadir Selvi de terörle yaşamamız zorunlu diye bir açıklama yapmıştı. O açıklama çerçevesinde de çok eleştirilmişti. İşte benzer bir açıklamayı Fransız Başbakanı yaptı. O da Fransa'da çok eleştirilen isimler arasında. Bu sözleri Fransız Başbakan'ın, Fransa'nın teröristlere karşı bir hareket planı olmadığı, bu yüzden Başbakan'ın kolay yolu seçerek vatandaşlarına bunalışı mesajı verdiği yorumlarına neden oldu, çok da tepki topladı. Şimdi o insanlık dışı saldırı anına tekrar bir gidelim, Fransa'ya gidelim ve Şule Bucak karşımızda. Şule Bucak olanları dakika dakika takip eden isimlerden birisi ve geçmiş olsun diyerek başlayalım. Şule, merhaba.
Merhaba.
Geçmiş olsun gerçekten, çünkü çok yakın bir noktada herhalde bu saldırı gerçekleşti değil mi size Şule?
Evet, doğru. Evin balkonundan otururken bir anda saldırı oradan başladı, bizim bulunduğumuz alanda.
Siz de aslında bu 14 Temmuz'la ilgili kutlamaları takip ediyordunuz oradan balkondan.
Evet, evet. Kutlamaları izliyorduk balkondan. Havai fişekler atılıyordu. Biz de onlara bakıyorduk. Fakat tam kutlamalar bittikten sonra, sanıyorum 2-3 dakika sonra, beyaz kamyon hızla insanları biçerek önümüzden geçti. Kaldırımdan geçti. Öbürüm daha sonra sokağa indik, daha ilerisini görmedim.
Yalnız kaldırıma çıkıyor yani. İnsanlar nerede fazlaysa, evet, oraya gidiyor, evet, diye bir, çünkü görgü, evet, tanığı ifadesi vardı.
Evet. Kaldırımda gidi bizim gördüğümüz.
Sonra ne yaptınız? Yani bir telaş anı değil mi? Bir şok hali bu.
Bir anda ben de silah sesleri duyduğum sandım. Doğruymuş daha sonra bilmediğimizde. Silah sesleri, bir anda hemen içeri girdik, hı hı, balkondan, fakat şey, gittiği anda baktık ki bütün o promenat insanlar haykırıyorlar, bağırıyorlar, ağlıyorlar, yerlerde ölüler, yaralılar. Korkunç dakikalar gerçekten.
Sonrasında da müdahale geldi herhalde. İnsanların kendine, evet, gelmesi de mümkün değil. Çünkü böyle bir saldırı kimse tahayyül edemez ki. Yolda kedi, evet, görseniz, hızlı bir şekilde gidiyor olsanız bile arabayla duruyorsunuz. Onun canı için bile, evet, içiniz yanıyor. İnsanların üzerine, evet, araba süren bir psikopattan, bir deliden, bir manyaktan, evet, bir teröristten bahsediyoruz.
Evet.
Siz dışarı çıkmadınız herhalde değil mi sonrasında?
Daha sonra biz ölülerinin yanında olan insanlara içecek bir şeyler götürmek istedik ve çıktık, hı hı, akşam. Bunun üzerine yalnız derhal polisler, ambulanslar gelmişti zaten. Hemen bir polis kordonu oluştu. Polislerle konuştuk. İşte insanlara yardım elimizi uzatmak istediğimizi söyledik. Ancak polisler dediler ki ne kadar az insan, bizim işimiz o kadar kolay, biz yardımcı oluyoruz, lütfen hemen içeriye girin dediler.
Peki gündüz nasıldı Şule, Nice? Dışarı çıkabildin mi, insanlarla konuşabildin mi?
Evet, evet, bir çıktım, şöyle bir arka kapağa doğru bakayım dedim. Fakat şimdi şöyle, zaten sabah gündüz bir ölüm sessizliği hakimdi Nice'de. Hı hı. Halen öyle. İnsanlar şaşkın, üzgün, kızgın, birbirlerine nasıl bakacaklarını bile bilemiyorlar. Yani ne diyeceklerini bilemiyorlar. gerçekten
büyük bir şok.
Büyük bir yas altında ve şok altında.
Çok da normal bu zaten. Peki siz evet. de tabii kaygılandınız, canınız sıkıldı. Nasıl planınız? Evet. Orada kalmak mıydı? Dönüyor musunuz? Nasıl evet. olacak?
İşte birkaç gün buradayım.
Döneceğim. Ondan sonra döneceksin. Sonra. Pekala. Evet. Çok geçmiş olsun Şule.
Selamlar. Teşekkürler. Görüşmek üzere.
Şule Bucak'la konuştuk efendim. Evi hemen olayın başladığı yerde ve o katliamın ilk başlangıç anını canlı olarak seyredip şoka giren isimlerden birisi. Aynı zamanda televizyonlara da bunu haber olarak iletti kendisi. Çünkü ilk görenlerden. Bugün nasıldı Nis sorusuna verdiği yanıt da çarpıcı. Herkes şokta, herkes birbirine nasıl bakacağını şaşırmış durumda diyor. Çünkü göçmenler var. Tunus'tan gelen, Mısır'dan gelen, Türkiye'den gelen birçok insanın yaşadığı bir yer aynı zamanda. Turistler var benzer şekilde ve herkesin birbirine tereddütle baktığı bir nokta haline gelmiş. Tabii ki bir yas da var. 84 kişinin hayatını kaybettiği bir turizm cenneti olarak anılan Nis'ten bahsediyoruz. Ve birçok insan da yaşam savaşı veriyor hala.
Haber almak için, haberi anlamak için. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün 17.30'da, tekrarıyla 24'te, rsfm.com.tr adresinde ve YouTube kanalında.
3 gün yas ilan edildi Fransa'da. Bayraklar yarıya indirildi. Başbakan da açıklama yaptı. NATO çerçevesinde Türk bayrakları da yarıya indirildi diyerek ama ard arda da açıklamalar vardı. Binali Yıldırım açıklama yaptı. Cumhurbaşkanlığından yazılı bir açıklama geldi. İbrahim Kalın'ın açıklaması var. Ömer Çelik'in açıklaması var. Mecliste açıklamalar var. Muhalefetin açıklamaları var. Hepsi terörü lanetleyen açıklamalar elbette. Bir bakalım Binali Yıldırım'la başlayalım. Binali Yıldırım bir açıklama yaptı ve Fransa'nın acısını paylaşıyoruz dedi. Terörü lanetledi o da.
Bu terör olayı dolayısıyla Fransız halkının acılarını paylaşıyoruz ve Fransız hükümetine terörle mücadelede işbirliği halinde olacağımızı ve her türlü yardımı, desteği vermeye hazır olduğumuzu da bir kez daha buradan ifade ediyorum. Terörle yıllardan beri mücadele eden Türkiye olarak biz hep şunu söyledik. Terörün dini yok, imanı yok, milleti yok, insanlığı yok. Terörün bildiği tek şey var. İnsanları öldürmek, insanlara korku salmak. Bir kez daha şunu bütün dünya bilmelidir ki terörle mücadelede fark gözetmek. Kimi terör örgütlerini az günahkar, kimilerini masum görmek en büyük yanlışlıktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamada da bu ikircikli tutuma yönelik eleştiri vardı. Fransa'nın Nice şehrinde Milli Gün kutlaması sırasında meydana gelen insanlık dışı saldırıyı şiddetle kınıyorum dedi Erdoğan. Sonrasında da terör karşısında ikircikli tutum sergileyen herkesin Fransa'yı hedef alan bu son saldırıdan gerekli dersleri çıkarmalarını bekliyoruz ifadesini kullandı. Şimdi Metin Gürcan'la konuşalım. Bizle yaptığı bağlantılarda aslında bu sürecin kolay bir süreç olmadığını ve önümüzdeki dönemde de çok ciddi saldırılarla karşı karşıya kalınabileceğini söylemişti. Hatta Türkiye'nin o saldırılarda teröristler içinde bir geçiş ülkesi olma riskinden bahsetmişti. Bugün geldiğimiz evet. noktayı ve Fransa'yı konuşmak için telefon attığımızda Metin Gürcan hoş geldiniz.
Hoş bulduk Yavuz Bey.
Yani şimdi biraz önce Fransa ile yaptığımız bağlantılarda da ifade etmeye çalıştım. Bu yöntem bir kere insanın kimyasını evet. bozuyor. Yani evet. birçok terör olayıyla karşılaşmıştır dünya ama evet. bu ne demek diye insan soruyor kendisine. Şimdi, çoluk, çocuk, efendim, kadın aynen. ezen bir kamyonla ezen bir eylem biçimi.
Aynen. Şimdi efendim öncelikle şunu söylemek lazım. Aslında IŞİD'in bu tarz eylemler yapacağını biz biliyorduk. Açık kaynaklara baktığımız zaman özellikle IŞİD ve onun yandaşı olan haber ajansları, sosyal medya platformları, tartışma platformlarına baktığımızda aslında bu gelmekte olduğu hissedilen bir saldırı tipi. Hı hı. Bundan 15 gün önce yazmıştım ben. Yaklaşık aslında 2015'te aslında İngilizce olarak yayınlandı. IŞİD'in batıda hayatta kalma kılavuzu diye. 3 ay kadar önce de bu kılavuz Arapçaya, Türkçe'ye ve Rusça'ya çevrildi ve elden dağıtıldı. Bu kılavuzu ben müsaadenizle anlatıp onu Nis saldırısına bağlamak istiyorum. Çünkü çok önemli. Burada şifreleri var aslında bu saldırının. Kılavuzun ana mesajı şu. Yani aslında sözde İslam devletine kişileri Suriye ve Irak'a çağırmak yerine, yani küresel bir mobilizasyon yerine, artık diyor, şunu diyor: Suriye ve Irak'ta ben sıkıştım. Siz bulunduğunuz sokakta, ilde, şehirde ve ülkede kalın. Buraya gelmenize gerek yok. Burada kalırken de hem bedenen güçlü hem de fikren güçlü bir şekilde kendinizi hazırlayın gelecek olan sözde cihada. Cihat mahallenize, ilinize, ülkenize geldiği anda da veya gelmek üzere olduğunu hissettiğiniz anda da kendi eylemlerinizi kendiniz yapın. Yani bu aslında IŞİD'in artık bundan sonraki stratejisini net olarak bildiren bir mesaj. Küreselci bir yaklaşımla IŞİD. Bence artık bu NİT saldırısıyla biz IŞİD'in 2.0'ını konuşuyoruz. Yani eskiden IŞİD'in 1.0'ı vardı.
Evet.
Bundan bir sene önce bana sorsaydınız IŞİD'i nasıl tanımlarsınız diye. Ben etkin bir taarruzi savaş makinesi, devletimsi bir yapı, toprak kazancını hedefleyen bir devlet olma iddiasında olan bir terör örgütü olarak tanımlardım ama özellikle bu NİT saldırısından sonra IŞİD'i artık bu tanımlamalarla ben tam olarak açıklayamayacağımızı değerlendiriyorum. IŞİD 2.0.
Evet.
IŞİD 2.0'ın 4 önemli karakteristiği var Yavuz Bey. Bunlardan bir tanesi küreselci bir yaklaşıma sahip. Bu anlamda El-Kaide'ye benziyor artık. Bundan önce hatırlarsınız IŞİD 1.0'da IŞİD daha yakın düşmanı. Yani o şehirdeki özellikle mezhep olayını, o ülkedeki mezhepsel farklılıkları, etnik farklılıkları esas alıyordu. El-Kaide'nin aksine uzak düşman yerine yakın düşmana yoğunlaşıyordu ama artık bu saldırılarla uzak düşman olarak Batı'yı, Amerika'yı yaşadığı küresel ölçekte hedeflediğini görüyoruz. Bu birinci özelliği. İkinci özelliği, bu NİT saldırısında IŞİD çok ilginç bir şekilde, bakın şimdi bir terör eylemini bizim tanımlayabilmemiz için o işin materyal boyutuna, kriminal boyutuna biraz girmemiz lazım. Yani silahlı, bombalı eylemler, böyle bol patlamalı, çatlamalı eylemlerle biz terör tanımı yapabiliyorduk. Ama bugün geldiğimiz itibar bu NİS olayına baktığımızda bunda biraz zorlanıyoruz.
Evet.
Ve IŞİD aslında silah önce bahsetmiş olduğum kılavuzda bunun ipuçlarını veriyordu. Yani bundan sonra Suriye ve Irak'a gelmek yerine bulunduğunuz şehirde, sokakta, ülkede uyuyan bir hücre misali kendinizi fikren, radikal fikir olarak ve bedenen hazır şekilde tutup bu tarz yaratıcı, tırnak içinde kullanıyorum, inovatif eylemlere imza atın.
Yani
bu
kötüye,
da şu demek, artık bundan sonra IŞİD özellikle materyal kapasiteye, yani bombaya, silaha erişimi zor olan yerlerde bile hani bu tarz ikonografiler hazırladılar ve dağıttılar mesela. Yalnız kurtların yapabileceği eylem tipleri. Bakın ben şimdiden size söyleyeyim. Bu tarz araçla ezme yanında zehirleme, yani mesela bir şehrin, bir bölgenin içme suyu hakkına ne bileyim zehir karıştırma, elektrik altyapısını çökertmeye çalışma, baraj tarzı böyle eylemler, özellikle siber saldırılar, hani bu tarz eylemlerle çarpmalar, işte ne bileyim yukarıdan bir insan atmalar. Yani burada önemli olan şey şu, kritik iki nokta var. Diyor ki dünyanın dikkatini çekebilecek ve küresel bir şok yaratabilecek kritik bir mekanda ve mümkünse çoklu ölüm yaparak bu eylemleri yapın.
Yani sansasyon yaratır.
Yani NİS saldırısında bunu çok destekliyoruz. Bakın NİS saldırısında bomba yok, silahlı çatışma yok. Doğrudan dediğiniz gibi bir tırın hiç beklenmedik bir şekilde, sürpriz bir şekilde insanların arasına dalması ve bu şekilde gidebilmesi var. Ve ortaya çıkan tablo ortada, 85 kişi ölmüş. Yani IŞİD, şunu demek istiyorum ben, bu saldırganın çok da böyle IŞİD ilhamlı fakat aslında bilinçli bir eyleme imza attığını düşünüyorum. Yani bu tarz eylem türlerini mis gibi Avrupa'nın kalbi sayılabilir. Dünyanın hani mis'e baktığınız zaman efendim 10 tane kişi bir tren saldırısında veya trafik kazasında bile ölse haber olacak bir yer değil mi?
Evet.
Yani
evet.
Neticede. Ama burada işte bu eylemi yaparak aynı zamanda da şu sinir ucuna da çok net dokunuyor. Bakın Irak'ta, Suriye'de binlerce insan ölüyor. Bu tarz ölümler, çoklu ölümler her gün yaşanıyor. Bizim gündemimizde, dünyanın gündeminde haber olmuyor. Ama neyse bir 85 kişi öldüğünde bütün dünya şok bir şekilde, kitlenmiş bir şekilde bunu konuşuyor. Yani buradan da aslında bence doğrudan Türkiye'de dahil olmak üzere Sünni dünyanın bilinç altlarına çok sağlam, hassas sinir uçlarına dokunan, sempati yaratan eylemlere de imza atıyor. Bundan sonra da bekleyebiliriz. Sürpriz değil. dışında hayatta kalma kılavuzunu, internet ortamında İngilizcesi var, daha gelişmiş Rusya versiyonları var. Okuduğunuzda hani dediğim gibi artık şebekelerinin, su sistemleri, elektrik altyapıları, toplu ulaşım sistemleri, metrodur, işte ne bileyim banyo hatlarıdır veya metrobüs hatlarıdır. Hani bu tarz eylemlere içinde bomba veya silahlı saldırı olmadan sabotaj deriz. Biz askeri anlamda bunun adı sabotajdır. Sabotaj tarzı eylemler veya büyük araçlarla, büyük kamyonlarla, tırlarla, daha büyük makinalarla toplu ölüm yaratabilecek ki burada temel kriter dünyanın dikkatini çekebilecek kritik mekanda çoklu ölüm. Ve bu çoklu ölümleri de bir kısas mantığı içerisinde doğrudan Suriye ve Irak'a misilleme olarak ve küresel sünni bilinçaltının kalbine ve beynine konuşacak şekilde yapılması önemli. MİS bu anlamda IŞİD 2.0'ı doğuran bence üzerinde de ciddi düşünmemiz gereken bir eylem türü.
Şimdi tabii eylemcinin kimliğiyle ilgili de belki yeni bir şeyler söylemek lazım. Şimdi Türkiye'de bu tip eylemlere baktığınızda, IŞİD'in yaptığı eylemlere baktığınızda gerçekten sanki o profile uyan eylemciler söz konusu. Fransa ile yaptığımız bağlantılarda muhtemelen siz de görmüşsünüzdür. Bu eylemcinin mesela dinle, imanla çok alakası olmadığını anlatıyor, evet. Komşuları. Salsa yapardı, eğlenirdi, kızlara işte kızlarla ilişkiye girmek isterdi diyor. Aynı zamanda Ramazan'da oruç tutmazdı, namaz kılmazdı diyor. Böyle bir eylemci profilini nasıl açıklarız biz?
Bakın evet Yavuz Bey, bu önemli bir nokta. Şimdi biz bundan önceki terör olaylarında Türkiye'de de kritik refleks nedir ilk başta hemen diyor. Olay olduğunu hemen istihbarat ve güvenlik zafiyetinden konuşmaya başlarız. Bence de bu yeni terör dalgasında ki ben şunu ifade etmek isterim. Bugün ne PKK'nın ne de IŞİD'in Türkiye'de ürettiği şiddet eski tanımlarla tanımlanabilecek, eski yaklaşımlarla doğrudan karşılanabilecek bir şiddet türü değil. Çok güzel bir soru bu sorunuz. Aslında bu eylemcinin, bakın burada IŞİD şunu yaptı. Bugüne kadar bu tarz kolay ölebilen insanlarla bombaları ve silahları bir araya getirebiliyordu. Şimdi çok basit bir şekilde hayatta ezik, loser olarak tanımladığımız veya aylak olarak tanımladığımız bir kimlik bunalımında olan bir kişiyle bir kamyonu bir araya getirerek kritik bir mekanda çoklu ölüme sebebiyet verebildi. Şimdi buradan şuna gelmek istiyorum. Bu yeni terör dalgasında artık işin materyal veya kriminal boyutundan ziyade, yani istihbarat zafiyeti var mı? Güvenlik zafiyeti var mı? O bomba oraya nasıl geldi? O silahlar oraya nasıl taşındı gibi sorular artık anlamını yavaş yavaş yitirmeye başladı.
Evet, çünkü bomba kullanmıyor yani.
Bu eylemi engelleyebilmek için ne yapmamız lazım? Tam da o kendini ezik hisseden kişinin beyninin içerisine girebilmek lazım. Ve bir sosyal psikoloji sorunudur bu. Yani küçük grup dinamikleri o kişiyi o eylemi yapma kararını veren radikalleşme sürecine, o radikalleşme sürecinde bu kişinin kalbini ve beynini bu konuya kim ikna etti, hangi söylemler ikna etti,
işte hangi yolla yaptı,
hangi yolla yapıldı bunlar, internet, şimdi tabii o bağlantılar çözülmeye çalışılıyor. Şu anda işi göz altında ve Fransız polisi istihbarat birimleri tarafından sorgulanıyor. Evet. Buradan da o kişinin radikalleşme sürecine ilişkin bir profil çıkartılmaya çalışılıyor. Bakın ben bunu söylüyorum. Ve bir buçuk senedir söylüyorum. Sizin programlarınızda da ifade etmeye çalıştım yayınlarımızda. Yani bu kişiyi bu eyleme iten ve çeken faktörler. Bu eyleme çeken faktörler çok güzel. Yani kuvvetle muhtemelen altından da IŞİD çıkacak. Yani bu tarz IŞİD ilhamlı veya IŞİD doğrudan bağlantılı. Ama bildiğimiz kadarıyla bu kişinin Suriye ve Irak'ta bulunmadığı, aynı zamanda IŞİD'le de doğrudan ilgisi alakası olmadığı ve doğrudan bu eylemi yap diye bir talimat verilmediği için, yani eylem kararını kendi aldığı ve nasıl yapacağını kendi karar verdiği için bu lone wolf dediğimiz yalnız kurt tarzı IŞİD ilhamlı bir eylem kokuyor. Yani bunu ileride anlayacağız. Ama buradan şuna gelmek istiyorum. Çeken faktörler IŞİD'in ideolojisi ve propagandası. Ama çok daha önemlisi iten faktörler. İşte bu kişiyi bu saldırıya iten faktörler tam da sizin bahsettiğiniz olay. Üçüncü nesil bir göçmen durumu, eziklik, hayatta başarılı olamama, bulunduğu sosyal çevrede kendini
aşağılanma
ve gerçek kimliğini verememe, hayattaki başarısızlıklar, fiyaskolar, eziklik durumu
ve intikam duygusu belki de. Ve intikam duygusu
içinde yaşadığı toplumdan ki NİS'te yaşadığını, uzun süredir bu kişinin NİS'te yaşadığını biliyoruz.
Evet.
Hani buradan da şuna gelmek istiyorum. Türkiye'de bu konuyu taşırsak, işte tam da bu nedenle ben yeni bir terör dalgası diyorum. Artık bence Türkiye'de bir güvenlik zafiyeti veya istihbara zafiyetinden önce artık bu tarz bit faktörleri de işin içine katan çok daha bütüncül ve entegre bir terörle mücadele stratejisi ki bunun içerisinde ilahiyatçılar olacak, güvenlik çalışmalarındaki akademisyenler, uluslararası ilişkilerci, sosyologlar, antropologlar, yani bu tarz bir anlayışa, bütüncül ve entegre bir terörle mücadele anlayışına geçilmesi lazım. Şunu net olarak ifade etmek istiyorum size, eski bir asker olarak söylüyorum bakın ve ben artık yoruldum Yavuz Bey, o nedenle çok da televizyonlara çıkmıyorum. Yani sivillere, eski bir asker olarak sivillere, IŞİD'in ve PKK'nın bu yeni terör dalgasının öldürerek bitirilemeyeceğini söylemekten artık usandım ve bıktım.
Evet.
Yani bu kadar net söylüyorum. Çünkü bu dip faktörleri biz net olarak tanımlayamazsak ve bu dip faktörler üzerine kafa yoramazsak ve o kişinin ve onun gibi olanların içine, kafasının içerisine girip ne olduğunu anlayamazsak ne yazık ki bu tarz saldırılar olacak. Bugün yazdım en monitörde.
Gördüm.
IŞİD'in bir siber hilafet durumu var. Hı-hı. Biliyorsunuz. Hı-hı. Bakın o çok önemli. Suriye olarak da sıkıştıkça, toprak kaybettikçe IŞİD bütün faaliyetlerini siber aleme, yani siber uzaya, yani internete taşıyor. Yani çünkü Suriye'de, Irak'ta fiziksel toprak tutmaktan çok daha ucuz ve çok daha etkin bir yöntem. Bakın evet. Bu kişinin radikalleşmesine baktığımızda belki son 3 ayda 5 ayda birkaç kişiyle görüşmesi, birkaç yüz yüze bile değil belki internetten, tırnak içinde kullanıyorum, artık YouTube'dan 2 video seyrederek din değiştiren veya 3 video seyrederek bir yerlerde kendini patlatmak isteyen, tırnak içinde kullanıyorum, manyak insanlar çağında yaşıyoruz.
Evet, evet,
yani
evet.
Bu çağda işte bu IŞİD bu propaganda tekniklerini çok iyi biliyor. Ve özellikle son 2 ayda, size net olarak söyleyebiliyorum ben bunu, Türkçe görsel ve yazılı içerik paylaşımlarında müthiş artış var. Yani IŞİD'le alakalı işte Twitter hesaplarına bakın, tartışma bloklarına bakın ve bu hesaplar özellikle bu askeri zafer tarzında işte şu helikopter şurada düşürüldü, bu kişi burada infaz edildilerden ziyade çok daha böyle akaite, yani böyle İslam fıkhına yönelik çok daha felsefik tartışmaların sayısının arttığını, fetva tarzında hükümlerin internete dolaştığını görüyoruz. Buradan da şuna gelmek istiyorum. Yani IŞİD aslında siber hilafetini bence internete taşımak istiyor ve hayatta kalma kılavuzu, Batı'da hayatta kalma kılavuzunu yayınladı. En yakın Batı neresi sizce IŞİD'in?
Türkiye.
Evet. En yakın Batı'da siber ortamdaki faaliyetlerini arttırarak Türkiye'yi bir taşıyacağını olarak kodluyor ve onun rahmine ihtiyacı evet. var demiştim. Bu tarz faaliyetlere daha da yoğunlaşarak devam edeceğini değerlendiriyoruz. Ve biz halen daha bu NİS saldırısından bence çok net Türkiye olarak alınan dersler kapsamında önemli dersler çıkartıp bir şekilde hem toplumsal hem de...
Ya bir çıkarcılık durumu seziyorum ben yapılan paylaşımlarda, açıklamalarda. Yani orada 84 insan ölmüş, onlarca 202 yaralı var. Bunlardan...
Şu çok önemli. Şu çok önemli. O iyi yere getirdiğiniz konuyu. Hı. O da benim eleştirdiğim bir konu. Bakın özellikle Türkiye'nin güneydoğusundaki çatışmalar, PKK ile mücadele ve Suriye kuzeyinde PYD'nin kazanımları. Bu tamam doğrudur, tartışılır. PKK terör örgütüdür, PYD onun uzantısıdır ama bence bu tartışmaların bir kötü şeyi var. Bugün yazımda da onu ben vurgulamıştım. Sosyal medyada özellikle bakın. Çok net size ben bir test söyleyeyim.
Etme
çok
bulma dünyası insan, diyor yani birçok
insan. İnternette açın Google'u. IŞİD'i seviyorum diye yazın Türkçe ve arayın. Bakın IŞİD'i seviyorumun iki önemli nedeni çıkacak Türkiye'de. Birinci nedeni IŞİD'in Suriye kuzeyinde PYD, YPG'ye karşı savaşmış olması, özellikle PKK karşıtlığı. Evet. Birinci sempati evet. nedeni evet. Türkiye'de büyük çoğunluğun ikinci sempati nedeni ise özellikle Suriye kuzeyde, Suriye'de ve Irak'ta Batı'ya karşı, Batı emperyalizmine karşı vermiş olduğu mücadele. NİS saldırısında bu açıdan bakıyoruz. Hani buradan şuna gelmek istiyorum. Aslında bu tarz saldırılarla, NİS saldırısında da sosyal medya saldırı sonrasındaki Türkçe paylaşımlara baktığınızda da bunu siz de görebiliyorsunuz tahmin ediyorum. Yani IŞİD'i marjinal bir örgüt olmaktan çıkartıp daha merkeze doğru çeken, daha çok sempati, daha çok cazibe merkezi haline getiren yaklaşımlar görüyoruz bu tarz saldırılardan sonra. Mesela şu kritik bir sorudur. Sizin programınızda da söyledim ben onu. Münbiç. Şu an IŞİD'in evet. kontrolünde PKK bağlantılı YPG ile geçirmeye çalışıyor. Şimdi bu önemli bir kritik payasını Türkiye'de meydana çıkartan bir soru. Münbiç, IŞİD Fransızın elinde kalsa mı Türkiye için daha iyi, yoksa YPG tarafından ele geçirilse mi Türkiye için daha iyi? Yani bu soruyu siz sokaktaki vatandaşa sorduğunuzda emin olun yere yakın kısmı PKK'yı ele geçirmek için bense işin elinde kalsın daha iyi der. Diğer yakın kısmı da işin elinde kalmasındansa YPG'yi ele geçirsin daha iyi der. Aslında bu soru ve bunun üretmiş olduğu tartışma Türkiye'nin bence önündeki günlerden önemli pay hakkı olacaktır.
Ya zaten yapılan açıklamalara baktığınız zaman da onu hem yani devlet katından yapılan açıklamalara veya sosyal medyada yapılan paylaşımlara baktığınız zaman da biraz etme bulma dünyası. Siz PYD'ye, PKK'ya kucak açtığınız için bunlarla karşılaşıyorsunuz. Eğer böyle yaparsanız daha çok bu meselelerle yaşarsınız. Ama bakın, mantığıyla hareket ediliyor.
Bu tarz söylemlerde bu mantık da marjinal bir örgüt olması gereken Türkiye'de IŞİD'i merkeze çekiyor ve bir sempati ve cazibe merkezi haline getiriyor. Ki bence bu çok üzerinde ciddi düşünülmesi gereken bir güvenlik sorunu.
Son bir soru. Şimdi saldırganın kimliğinden bahsettik. Çok kısa sürede radikalleşebildiğinden bahsettik. Böyle bir eylemi yaptıktan sonra o toplumdaki psikolojik ortamı da tahmin edebiliyoruz. Alınacak önlemler daha da sertleşecek. Zaten IŞİD bu noktaya düşünerek böyle eylemlerde gerçekleştiriyor. Yani birbirini besleyen, aynı zamanda bakın, nefreti körükleyen ve terörü de arttıran bir durum var gibi yani.
Gazeteler ismi yazdılar bunları. İnternette sağlam bir analiz gözüyle baktığınızda Şubat sayısını açın bakın 2016. Batı ile özellikle Avrupa ile alakalı IŞİD'in temel stratejisi ne? Hedefi neresi biliyor musunuz? Avrupa'daki hedefi. Hı hı. Avrupa'daki hedefi ikinci ve üçüncü nesil göçmenler. Göçmen evet. Müslümanlar. Ve onları bir karar tercihine itmek istiyor IŞİD. Şu tercihe zorluyor onları, Batı'daki göçmen Müslümanları. Biz mi onlar mı? Yani tırnak içinde kullanıyorum. Biz evet. Hakkı temsil ediyoruz. Onlar kafirler. Ortada bir savaş var. Bu savaşta safını seç. Rengini belli et. Ya bendensin ya ondan. Yani IŞİD'in mesajı çok net. Ve bu keskin mesajı bu tarz saldırılarla güçlendiriyor. Ben güçlüyüm mesajı, etkileyebiliyorum mesajı veriyor. Ve aslında bu tarz saldırılar güzel bir şey gibi düşünün, hastalık gibi düşünün. Kalpleri ve beyinleri kuşatan fiziksel bir hastalık çok çabuk bulaşıcıdır. Yani nasıl intihar bulaşıcıysa bu tarz saldırılar da bulaşıcıdır. Hayatına anlam katmak için, ölümle hayatını taşlandırmak için bir insanın yani yapabileceği türden bir eylem bu.
Bir de şeyi düşünmek lazım herhalde değil mi? Böyle bir eylemden sonra Fransa yönetiminin alacağı tedbirler, açıklamaları antipatiyi arttıracaktır muhtemelen.
Patik daire deriz biz etki Türkiye'de çok da güzeldir. Yani vicious cycle İngilizcesi. Evet. Patik daire şu bakın o şeyi çemberi tamamlayalım. Fransa İslam'la savaş diyecek.
Dedi zaten.
Savaş diyecek. Bir yerleri bombalaması lazım. Bir şeyler yapması lazım ki kendini rahatlatabilsin. Suriye'yi vuracak. Daha çok hava bombardımanı olacak. Daha çok insan ölecek. Daha çok sivil.
Sokakta olacak. Göçmenlere daha farklı bakacak. Belki onlara karşı önlemler alacak. Onlar ikinci sınıf haline gelecek.
Etki tepki sistemi. Ben bir yazı yazmıştım bundan tam bir sene önce. Ağustos'ta bu çatışmalar yeni başladığında PKK'yla radikalde çıktı. Terör bir ekosistemdir ve hepimiz onun parçasıyız. Bu ekosistemde ben çok nettir. Etki ve tepki.
Evet.
Yani bu etki tepki sarmalından çıkamazsanız bu bir spirale dönüşür ve sizi aşağı doğru çeker. Şimdi bakın mesela işte bakıyorsunuz şu anda savaş. İslam'la savaş. Savaş tabiri kullanılmaya başlandı. Evet. Ki bence çok tehlikeli bir şey. Yani terörle savaşamazsınız. Terörle savaştığınız zaman hadi bakalım galip oldunuz veya mağlup oldunuz. Kimle teslim anlaşmasını imzalayacaksınız veya kimle zafer anlaşmasını imzalayacaksınız. Yani terör caydırılabilir mi? Terörle savaşılabilir mi? Zaten literatürde de çok tartışmalı bir konu. Bence bugün gene T24'te yazdığım bir yazı var. O çok önemli bir yazıdır. Evet. Bu tarz silahlı şiddeti yöntem olarak benimsemiş aşırıcı selefi akımlara, yani bu tarz insanlara senin fikrin yanlış, senin İslam anlayışın yanlış, gel sana doğruyu anlatalım yerine aşırıcı selefi akımı onların kimliğinin bir parçası haline gelen şeyi sorgulamak yerine silahlı şiddet yöntemiyle olan aralarındaki ilişkiyi kesmeye yönelik bir radikallikten arındırma stratejisi takip edilmeli. Bakın burada şunu da söylüyorum. Ne yazık ki Türkiye'de bu konuya kafa yoran yok. Böyle bir model çalışması da yok. Şu anda mesela Mısır kendi ekolünü oluşturmaya çalışıyor. Suudi Arabistan, Uzak Asya'sı, Malezya'sı.
Siz de diyorsunuz ki Türkiye'de bir ekol oluştursun.
Türkiye'de bir Türkiye ekolünün ihtiyaç olduğunu ben 1,5 senede dinlendiriyorum ve bugün T24 yazımda onu yazmaya çalıştım. Özellikle Türkiye'ye Türkiye coğrafya dediğim Balkanlar, Orta Asya ve Uygurlara yönelik bizim biraz daha Hanefi, Maturidi ve eski gelenekleri de işin içine katacak ve çağ yorumlayıp bu gençleri ki bu gençler şu anda Türkiye'de ciddi bir vasat var radikalleşmeleri konusunda, onları silahlı şiddetten nasıl soğutabileceğimize yönelik bir Türkiye modelinin geliştirilmesine çok ciddi ihtiyaç var. Çok geç kaldık. İnşallah ikinci, üçüncü istasyonda bineriz trene. Umuyoruz. Ama şu anda zaten birim ve ikinci istasyonu kaçırdık.
Umuyoruz daha fazla gecikmeyiz. Çok teşekkürler Metin Gürcan katıldığınız ve bilgi verdiğiniz için.
Çok sağ olun efendim. İyi yayınlar.
Efendim Metin Gürcan'la konuştuk. Tabii çok iç açıcı açıklamalar değildi yaptıkları. Yani bütün bu konuşmanın özetine baktığınızda bu fasit daireden nasıl çıkılabilir? Dünya açısından değerlendirdiğinizde pek kolay görünmüyor ve önümüzdeki dönemin biraz daha terörle sarsılacağımız bir dönem olacağının işaretleri gibi. Şimdi Fransa'dan bir açıklama yapıldı. Soruşturmayı yürüten savcı tarafından bir açıklama yapıldı. Bizde savcılar çok fazla kamera önüne çıkmazlar ama bu tip saldırılardan sonra Batı'da soruşturmayı yürüten savcılar kamuoyunu bilgilendirebildiği kadar bilgilendiriyor ve böylece de yanlış bir takım söylentilerin önüne geçmiş oluyor. Paris Başsavcısının yaptığı açıklamaya göre 10'u çocuk ve genç, 84 kişi hayatını kaybetmiş bu saldırıda. 10'u çocuk ölenlerden. 52'si ağır, toplam 202 yaralı var diyor savcı. Olayın bireysel mi, organize bir saldırı mı olduğu konusunda soru işaretleri devam ediyor. Bu konu araştırılıyor bilgisini veriyor. Polis saldırgana ateş açarak etkisiz hale getiriyor. Kamyon içinde otomatik bir silah ve şarjör ve cephane bulundu. Araçta ikinci bir otomatik tabanca vardı. Kalaşnikov ve M16 inceleniyor. Yani bir cephanelik de var. Yani silahla da buluşmuş aynı zamanda saldırgan. Bu yönde verilen haberlerin de doğru olduğunu anlıyoruz savcının açıklamasından. Bir kimlik ve ehliyet ele geçti. Muhammed Buhlel, 85 doğumlu, Nice'de yaşıyor. Evli, Tunus doğumlu, eşi gözaltına alındı diyor savcı. Saldırgan polisin 2010-2016 yılları arasında takibindeymiş. 2016 Ocak ayında silah kullandı ancak istihbarat takibinde değildi diyor savcı. 13 Temmuz'da güvenlik kayıtlarında aracın park halinde olduğu görüldü. Saldırgan olay yerine bisikletle gelmiş. Yani aracını önceden park etmiş, olay yerine bisikletle gelmiş. Bisikletle geldikten sonra da bu saldırıyı, bu vahşi saldırıyı gerçekleştirmiş. Şimdi Nice saldırısından sonra Türkiye'deki paylaşımlardan bahsediyorduk. Bunların aslında IŞİD'i merkeze çektiğine ilişkin kaygısını dile getirdi Metin Gürcan. Türkiye'de sosyal medyada o paylaşımlar nelerdi sizlere bir aktarayım. Mesela Ali Kahraman adında bir Anadolu Ajansı muhabiri, kendi profilinde Anadolu Ajansı muhabiri olarak yazıyor. Twitter'da şöyle bir paylaşımda bulunuyor. Fransa'daki saldırıda halkın arasına dalan kamyonun freni patlamıştır. Terör değildir. Büyük infial yarattı bu paylaşım. Sonrasında Anadolu Ajansı bugün bir açıklama yaptı. Daimi bir çalışanımız değil, zaten işimizi de kestik diye. Aynı zamanda hakem diye bir kendini tanıtma bölümü vardı. Futbol Federasyonu'nda bu konuyla ilgili inceleme başlattım diyordu. Gazeteci Cem Küçük. Cem Küçük de diyor ki Fransa'yı şamar olanına döndürdüler. Charlie Hebdo, tiyatro baskını, Paris treninde son anda önlenen bomba ve Nice saldırısı. Yani bir aşağılayıcı bir tavır var ve o tavrı burada görebiliyorsunuz. Az önce de söyledim, etme bulma dünyası mantığında yazılmış yazılar. Cem Küçünkü böyleydi. Burhan Kuzu, o da AK Parti milletvekili, Cumhurbaşkanı'nda danışmanı. Batı hala PKK ve PYD'yi korumaya devam etsin. Bana değmeyen yılan bin yaşasın yaklaşımı terörün işine yarar ve herkesi tek tek vurur böyle diyor Burhan Kuzu. Bir de Mehmet Metiner'in bir paylaşım var. Türkiye'ye yönelik benzer alçakça eylemleri yapan PKK terör örgütüne hamilik yapan batılı devletlerin terörden şikayet hakkı var mı diyor. 84 kişi, kadın, çoluk, çocuk öldürülmüş. Çok insanlık dışı bir eylemde hayatlarını kaybetmişler. Yüzlerce insan yaralı ve Türkiye'den yapılan paylaşımlar bunlar. Ahmet İnsel attığımızda akademisyen yazar. Ahmet İnsel'le konuşacağız. Fransa'yı da çok yakından takip eden bir akademisyen olduğu için görüşlerine başvurmak istediği. Hoş geldiniz Ahmet İnsel.
İyi akşamlar.
Teşekkürler. Gerçekten insanlık dışı bir saldırıyla karşı karşıyayız. Şimdi Türkiye'den yapılan bir takım paylaşımlara baktığımızda işte hep söylüyorum, o etme bulma dünyası mantığıyla yazıldığını görüyoruz. Yaralılar var. İnsanlar hayata tutunmaya çalışıyorlar. Biraz da utanıyor insan bu mesajları okurken, ama ben öncelikle şundan başlamak isterim. Fransa'da niye bu tip saldırılar daha çok Fransa'da? Altyapısı uygun bir ülke olduğu için mi sizce? Sonra biraz Türkiye bölümünü konuşuruz.
Eğer bunu güvenlik devleti altyapısı olarak bahsediyorsanız uygunluğu İtalya'da...
Yok, göçmen anlamında daha... söylüyorum yani göçmen biraz. Anlamında. Evet, evet.
Göçmen anlamında evet. Çünkü Mağrib nüfusun yoğun olduğu bir yer. Bir de Nice ve bölgesi bu konuda daha da, yani Akdeniz kıyısı özellikle Marsilya Nice arası bu konuda daha da hassastır. Çünkü orada daha da yoğun ve yakın tarihlerde gelmiş, son 50 yılda olduğu gibi daha da yakın tarihlerde gelmiş mağribli bir nüfus var ve özellikle de ikinci kuşak arasında bu tepkisel tezahür daha fazla gözüküyor. Bunun Fransa'da bir toplum içinde Arap Müslüman, yani sadece Müslüman değil, daha Arap Mağribli Arap Müslüman nüfusa karşı olan bir tepki, ayrımcılık, gizli ırkçılığın da etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Ama bütün bunlardan öteye tabii bu radikalleşen, giderek daha fazla cihatçı bir savaşçı kimliğine doğru kayan kişilerin, ki çoğu daha genç yaşta kişiler. Bu son
31 yaşında mesela bu son saldırı.
31 yaşta ama 3 tane çocuğu var.
3 tane çocuğu varmış, evet. Yeni boşanmış.
Yeni boşanmış, 3 çocuğu varmış. Kamyon şoförü.
Karısına şiddet uyguladığı için herhalde hakkında bir soruşturma yapılmış. Silahla birilerini tehdit etmiş. Polis kayıtları var yani, evet.
Polis şiddet eğilimleri nedeniyle polis kaydı var ama başka bir şey yok. Kamyon sürücüsü.
Evet.
Bildiği bir aleti kullanmış. Zaten böyle 2 kilometre insanları tavşan avlar gibi arabasıyla tavşan avlar gibi avlayabilmek için biraz iyi kamyon sürücüsü olmak lazım.
Evet.
Siz biz kullanmaya kalksak kamyonu herhalde 100 metre deviririz.
Aynen. Şöyle bucak söyledi. Yani kaldırımdaki insanları hedef alarak kadırımın üstüne çıkıp sonra yola inip tekrar kaldırıma çıkıp devam eden bir eylem için.
İnanır mısınız, bunu söylemek çok zor ama ben hiç pek bu oyunları bilmem, göz ucuyla oynayanları gördüğüm için söylüyorum. Bana sanki bir video oyunu oynanırmış gibi geldi. Biliyorsunuz orada da arabalar yolun kenarına çıkarlar, kaldırıma çıkarlar, oradan sağa sola yalpalanırlar birbirleri. O oyunları hatırlattı birdenbire. Belki bu oyunların, gerçi kendisi kamyon sürücüsü olduğunu öğrenince bu oyunlardan başka kendisinin özellikle yatkın olduğu bir şey olduğunu anladım tabii. Fransa bu açıdan bir yumuşak karnı var. Belçika'nın da var tabii. Çünkü Belçika'daki mağribli nüfus veya Müslüman nüfus oran itibariyle daha yüksek. Ama tabii Fransa sayı itibariyle önemli. Nüfusun %7'si veya 8'i Müslüman kökenli. Herkesin Müslüman olduğunu söylemiyor ama Müslüman kökenli olduğu tahmin ediliyor. Birincisi bu var. İkincisi, Fransa'nın mağriple bir hala bitmemiş bir
hesabı var.
Mağriplerin Fransızlarla, Fransızların mağriplerle ta o İkinci Dünya Savaşı sonrasında yaşanan, özellikle Cezayir Savaşı çerçevesinde yaşanan büyük katliamlar, işkenceler, karşılıklı öldürmelerin bıraktığı bir iz var. Fransızların bir kısmı hala Cezayir'in Fransız kalmamış olmasına ayıplanıyorlar. Cezayirlilerin büyük bölümü, ama Tunus ve Fas'ların da bir kısmı buraların ya Fransız sömürgesi veya eyaleti veya Fransız protektorası olması nedeniyle kendilerinin bu tarihte geri kaldıklarını düşünüyorlar. Çoğu 3. Dünya ülkesinde kolonyalizme maruz kalmış 3. Dünya ülkesinde gördüğümüz gibi. tabii aynı zamanda çok yakınlar ve o yakınlığın getirdiği tepki de daha büyük oluyor. Bunun da bir önemli bir yanı var zannediyorum. Ama bütün bunların ötesinde tabii ki ciddi bir son 20 yılda oluşmuş, 10 yılda hızlanmış, son 15 yılda hızlanmış bir cihatçı selefi propaganda örgütlenmesi var. Bunu da sağlayan kültür, çok kültürlük politikalarının bazı zaaflarının, bazı olumsuz tezahürlerinin çok dikkate alınmadan uygulanmış olması ve bazı gençleri cemaatlerin içine hapsetmeye yol açması, o cemaatlerin içinde ancak var olarak kendi kimliklerini bulabilir hale gelmeleri, bu özellikle tabii hem alt sınıf kesimlerde iktisat politikalarının yıprattığı, uygulanan neoliberal iktisat politikalarının yıprattığı, dışladığı kesimlerde kendilerini o toplumun yükselen refahından yararlanmayan, dışlanmış hisseden çevrelerde, ki bunlar birbirleriyle örtüşüyorlar aynı zamanda. Müslümanlar bu arada bu özellikle bu Müslüman ekim, gençler, Arap kökenli mağrip gençler bu noktada daha yoğunlar. Bunlar üst üste geliyor. Yani tek bir faktörle izah etmek, evet, tabii ki bu tür kompleks karmaşık şeyleri mümkün değildir. Bir de tabii Suriye politikası var. Irak'a müdahalede gerçi Fransa Irak'a müdahaleyi reddetti biliyorsunuz, evet, Şirak döneminde. Yani Irak'a müdahale bu işin başlangıcıdır dediğimizde Fransa, İngiltere ve Tony Blair ve George Bush'un karşısında yer almıştı Güvenlik Konseyi'nde de. Ve müdahale etmedi Fransa Irak'a, müdahalede bulunmadı. Ama Libya'ya müdahalede bulundu. Tam tersini yaptı Şirak'ı izleyen Cumhurbaşkanı, hatırlayacaksınız.
Evet.
Neredeyse bombaların üzerinde Libya'ya atlarmış gibi Libya'ya saldırıyının baş bayraktarlığını yapmış Nicolas Sarkozy. Suriye konusunda da Fransa, gerçi bazı çevreler Fransa'nın Suriye'ye cihatçı örgütlenmesini yardım ettiğini iddia ediyorlar. Bu ne dereceye kadar doğru bilmiyorum ama muhalefetin hızla silahlı cihatçı radikal kesimlerin denetimine geçmesi karşısında Fransa'nın da Türkiye ile beraber politika yürüten, o zaman Fransa'nın geç kaldığını, bu konuda davranmakta beceriksiz kaldığını ve iş işten geçtikten sonra işin farkına vardığını, Türkiye'nin de bu son, onu da bitirmek isterim, biraz evvel bahsettiğiniz kişiler hani yapma bulma dünyası diyorlar ya,
evet,
o zaman IŞİD saldırılarını da bizim için söyleyebilirler aynı şekilde.
Tabii.
Ankara Garı saldırısını veyahut bu son
beni çok etkileyen bir durum var.
Atatürk Havalimanı saldırısını da aynı şeyi bizim için söylerler başkaları.
Etkileyen bir durum var. Yani biz Türkiye'de böyle bir saldırı olduğunda bile aslında birlikte üzülemiyoruz. Fransa'da olduğu zaman da böyle bir beklenti içine girmek yanlış ama bu kadar insanlık dışı, bu kadar canice bir eylem sonrasında ya şu eleştiriler en azından birazcık köşede tutulabilir gibi geliyor bana, en azından bir süre, en azından yok, o acıyı öyle paylaşıncaya kadar, ama maalesef anında, dün gece belki, evet, siz de fark etmişsinizdir, evet, anında geliyor bütün bunlar.
Bunun biraz da sosyal medyanın da etkisi var, eskiden bilmediğimiz bir,
doğru,
şeydi bu kadar hızlı. Kim ne düşünüyor, 10 dakika içinde hemen hemen bütün Türkiye'de sosyal medya kullanıcılarının ne düşündüğünü olaydan 10 dakika sonra keşfeder hale geliyoruz.
Evet.
Biraz da onun da etkisi var şaşkınlığımızın, özellikle siz benden daha gençsiniz, benim daha da şaşırıyorum. Çünkü daha önceden bir gün sonra bu lafları, bu sözleri tabii filtre edilmiş biçimde. Yani bakın, bu sosyal medyanın çarpan etkisi burada maalesef çok fazla büyük bir rol oynuyor. Çünkü o sözü orada pat diye söylediğinde arkasını getirmediği bir söz. Ve hem sözün hafifliği var hem yazının ağırlığı var.
Doğru.
Dolayısıyla kendisi bile dönüp baktığında büyük ölçüde bir müddet sonra ya ben bunu söylemeseydim, yazmasaydım diyeceği şeyler. Ama işte bir laf yetiştirme telaşı içinde yuvarlanıp gidiyoruz.
Bir de ders verme kaygısı herhalde. Üslup olarak böyle bir şey de oluştu Türkiye'de.
Ders verme kaygısı var. Bir kompleks mi?
Kompleks. Evet, belki o doğa ifade o olabilir.
Çok ciddi bir ifadesi var bence. Çünkü bir suçluluk kompleksi taşıdığını çok iyi hissediyorum bu bahsettiğiniz kişilerin.
Bir son soru. Siz Fransa'da bundan sonra alınacak tedbirlerin oradaki o göçmenlerin intikam duygusunu daha da güçlendirmesinden endişe eder misiniz? Yani bir fasit daireye doğru gidişat ve kötüye doğru bir gidişat. İşte o güvenlik özgürlük dengesini artık özgürlüğü boş verin yaşamak önemli diyerek farklı bir noktaya gitmesi, işte ırkçı partilerin daha da güç kazanması, bütün Avrupa için geçerli tabii bu. Yani bir kötüye gidişten kaygınız var mı?
Tabii var, çünkü bu tepkiler güvenlik devleti önlemlerini de arttıracaksa, yani bir iç savaş havası, bir savaş havası daha doğrusu.
Ki yapılan açıklamalarda onun altı çiziliyor sürekli.
Zaten.
Evet, savaş diyorlar.
Aynı zamanda Cumhurbaşkanı operasyonel ihtiyat güçlerini devreye sokabileceklerini bahsetti. Artık bu neredeyse bir savaş halinde.
Yedekleri askere çağıracağız dedi yani.
Evet, ama tam yedekler de demedi. İşte ihtiyat güçleri dedi. Operasyonel ihtiyat gücü tam nedir onu da doğrusu kimse bilmiyor ama yedekler gibi aldılar. Çünkü zorunlu artık şey yok Fransa'da. 1979 doğumlulardan itibaren zorunlu askerlik yok. Dolayısıyla yedek nedir? Belki eskiden askerliğini yapmış olanlar mı? O bilmiyoruz yani şu anda ortaya attığı sözün karşılığını da bilmiyoruz. Dolayısıyla onun için ihtiyat güçleri demeyi tercih ediyorum şimdi yedekler yerine. Ama bütün bunlar eğer daha ciddi, daha ağır özgürlükleri kısıtlayıcı tedbirler alınmasına neden olursa ve diğer taraftan da bazı cemaatlerin, bazı kimliklerin, Müslüman kimliklerin veya Arap kimliği veya Mağribi kimlikli kişilerin saldırılara, dışlanmalara, açık dışlanmalara, kapalı dışlanmalara, saldırılara veyahut onların binalarının, derneklerinin, camilerinin, saldırım okullarının saldırıya uğramasına neden olursa tabii bu daha da vahim bir haline gelebilir. Biraz zannediyorum Suriye kökenli, Irak kökenli İslami Devlet Teşkilatlanması'nın örgütünün niyeti de biraz bu.
Tabii. Yani doğrudan burayı, hedef bu gibi görünüyor.
Fransa'yı Müslümanlar arasında yaşanmaz hale getirip işte Batı'nın çirkin yüzünü gösterip kendileri etrafında bir cemaat dayanışması, Müslüman dayanışması oluşturmak. Bu Türkiye'deki Müslümanların bir kesimi açısından da böyle bir söyleme kapılma riski var maalesef.
Bu da endişe verici. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. İyi günler. Efendim. Sağ olun. Ahmet İnsel'le konuştuk efendim. Ahmet İnsel Fransa'yı da iyi tanıyan bir akademisyen, aynı zamanda Türkiye'deki etkilerini de değerlendirdik ama gidişata ilişkin beklentisi pek parlak değil, onu söyleyebiliriz. Şu ana kadar konuştuğumuz herkes aslında biraz karamsar görünüyor. Karamsar çünkü öyle bir eylem ki, yani bir kamyonla insanların üstüne sürerek 84 kişinin öldürüldüğü bir eylemden bahsediyoruz. 200 kişinin yaralandığı, hatta şu anda 50'nin üzerinde yaralı da hayatta kalma mücadelesi veriyor. Bunun üzerine konuşuyoruz. Biraz da dünya devletlerini konuşalım istiyoruz. Büyükelçi Uluç Özülker konuğumuz olacak. Kısacık bir ara verelim.
Türkiye'nin konuştuğu olayları gerçek tanıklarıyla, tüm ayrıntılarıyla anlatmaya devam ediyoruz. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün saat 17.30'da, tekrarıyla 24'te RSFM'de.
Siz ne göreceksiniz? Onu yaşayacaksınız. Ben öyle bir Türkiye'de yaşamak istemiyorum, size bakmayın. PKK'nın eylemleri sahiplenmek üzere tekrar çatışma sürecine dönüldüğünde bile işlenmeyeceği, sahiplenmeyeceği olay yerine bıraktığı bir bildiridir aslında. Evet. Oluşturulmuş bir isimden ibaret.
Haber almak için, haberi anlamak için. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. twitter.com/bidebunudinle, facebook.com/bidebunudinle.
belki programda başından bu yana ne yaptığınızla ilgili küçük bir özet verebiliriz. Fransa'ya gittik, oradaki bilgileri aldık, savcı açıklama yaptı. Bireysel bir saldırı mı Fransa'daki 84 kişinin bir araba tarafından ezilerek öldürüldüğü o eylem, o insanlık dışı eylem bireysel bir eylem mi yoksa bir örgütlü eylem mi, bunu araştırıyoruz dedi. 84 kişi hayatını kaybetti, 202 kişi yaralandı. Bunlardan 50'sinin durumlarının kritik olduğuna ilişkin bilgiyi verdi. Ölenlerin arasında çocuklar var, yaralıların arasında çocuklar var. Peki neden Fransa sorusuna da yanıt aradık bu çerçevede. Fransa'daki göçmen kültürü ve göçmenlere bakış, kendilerini ikinci sınıf vatandaş hissetmelerinin uygun bir ortam yarattığına ilişkin tespitler yaptı uzmanlar. Ayrıca bundan sonraki süreçte de IŞİD'in bir el broşürü hazırladığını Metin Gürcan anlattı. O broşürde farklı eylemlere Suriye'ye gelmeden de IŞİD sempatizanlarının imza atabileceğine ilişkin çağrılar, motivasyonlar var dedi. Bundan sonra farklı eylemleri görebiliriz. Bir takım sabotaj eylemlerine şahitlik edebiliriz. Yani durum geriliyor. Dünya biraz daha zor yaşanılır hale geliyor. Buna ilişkin tepkiler vardı. Türkiye'de Cumhurbaşkanı, Başbakan arda arda açıklamalar yaptılar. Fransa'nın acılarını paylaşıyoruz diyerek. Ama terörün her türlüsüne tepki gösterilmesi çağrısı da bunun içindeydi. Yani işin içine PKK'yı ve PYD'yi de katarak yapıldı açıklamalar. Kemal Kılıçdaroğlu da terörü doğrudan lanetledi bugün yaptığı açıklamada, ama onda da hükümete yönelik eleştiri vardı. Özellikle Suriye politikalarına yaşanan bu atmosferde AK Parti'nin uyguladığı dış politikanın da katkısı olduğu iması vardı Kılıçdaroğlu'nun açıklamasında.
Teröristlerin ne kadar acımasız olduğunu gösteren tipik bir örnektir Fransa'daki olay. Terörün hangi boyutlara geldiğini artık bütün dünyanın görmesi lazım. Ve bütün dünyanın terör konusunda ortak çaba harcaması gerekiyor. Olayı sadece güvenlik boyutuyla ele almak yeterli değil. Olayın sosyolojik boyutlarına, psikolojik boyutlarına, ekonomik boyutlarına girmemiz gerekiyor. Bütün dünyanın girmesi gerekiyor. Türkiye 30 yılı aşkın süredir terörle mücadele ediyor. Oturup terörle mücadele konusunda strateji geliştirmemiz gerekiyor. Benim teröristim, onun teröristi diye bir ayrım yapamazsınız. Başka ülkelerin iç işlerine müdahale etme. Dünyanın değişik ülkelerinden büyük bir kısmını Türkiye üzerinden Orta Doğu'ya transfer etme gibi bir politikanın sadece Türkiye için değil, dünya için felaket getirdiğini de artık herhalde hepimiz görüyoruz. Bu bağlamda hükümetin oturup ciddi ve samimi bir öz eleştiri yapması gerekiyor. Bunu yapmadığı takdirde terörle mücadelede başarılı olamaz. Bugün geldiğimiz noktaya bak. Orta Doğu'da savaşı biz çıkarıyoruz. Biz taraf oluyoruz. Üstelik bir ülkenin içindeki bir siyasal partiden yana taraf oluyoruz. IŞİD terör belası geldi. Her gün yeni bir eylemle karşı karşıyayız. Şimdi yarın El Nusra terör örgütü ben de Türkiye'yi hedef alacağım derse buyurun bakalım ne yapacak?
Açıklama önemli. Yarın El Nusra terör örgütü de Türkiye'yi hedef alıyorum derse ne yapacağız diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Aynı zamanda bir öz eleştiri beklediğini söylüyor. El Nusra uyarısı önemli. Son dönemde üzerinde en çok konuşulan örgütlerden birisi. El Nusra terör örgütleri listesinde. Ancak Türkiye'nin El Nusra'ya IŞİD'e karşı davrandığı gibi davranmadığı yönünde de uluslararası anlamda bir takım uyarıların olduğu dile getiriliyor kapalı kapılar ardında. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin bu konuda resmi açıklama yapmaya hazırlandığına ilişkinde bilgiler var. Yani iş geliyor, dayanıyor. Önümüzdeki süreçte zaten işin çıktığı nokta, kaynama noktası Suriye. Suriye'ye dayanıyor. Suriye deyince de Türkiye ve uyguladığı politikalar yine mercek altında olacak önümüzdeki dönemde. Türkiye Batı'yla bu konuda işbirliği yapıyor. Yapıyor ama Batı PYD ile işbirliği yaptığı için, PKK'yla da yakın olduğundan dolayı Türkiye Batı'ya da kızgın. Bu çerçevede yeni bir takım stratejiler geliştirmeye çalışıyor. İşte Suriye'nin bütünlüğü. Bu devreye girdiğinde de Rusya ile anlaşmanın özü ortaya çıkıyor. Rusya ve İran bölgesel güçlerle birlikte Türkiye Suriye'de bir bütün olarak kalabilmesi ve Suriye'nin bölünmemesi için yeni bir takım stratejiler geliştiriyor. O stratejinin içinde El Nusra'nın da IŞİD'in de IŞİD'le de El Nusra'yla da daha sıkı mücadele, ama yerel bir takım unsurlara desteğin kesilmesi de söz konusu olabilir. Yani dünya IŞİD terörüyle şu anda şokta ve bunun üzerine yeni bir takım politikaların inşa edileceği kesin. Türkiye ise bölgedeki PYD terörü ve aynı zamanda IŞİD terörüyle karşı karşıya. İşte bunun üzerine bir politika uygulamaya çalışıyor ve önümüzdeki süreçte Rusya ile yapılacak anlaşmaların da ışığında Türkiye'nin Suriye politikalarındaki değişiklikleri göreceğiz. Zaten süreç oraya doğru götürüyor Türkiye'yi. Bu terör tehdidinin önümüzdeki günlerde de devam edeceğine ilişkin işaretleri alıyoruz. İstanbul'da işte bu Fransa'ya ilişkin istihbarat sonrasında başlatılan sıkı tedbirlerin bugün de devam ettiğini söyleyebiliriz. İstiklal Caddesi'nde özel harekat timleri o kendi kıyafetleriyle ve uzun namlulu silahlarıyla devriye geziyorlar. Fransız konsolosunun önünde, Ankara'da Fransız Büyükelçiliğine giden yol, aynı zamanda Amerikan ve Alman Büyükelçilikleri de orada trafiğe kapatılmış durumda. Son derece sıkı kontrol sonrasında orada bulunanlar ancak arabalarıyla o yollardan geçebiliyorlar. Yani olağanüstü önlemler var. Bu olağanüstü önlemlerin devam edeceğini söyleyebiliriz. Ve önümüzdeki günlerde Fransa'daki bu saldırı sonrasında alınacak yeni tedbirler, o yeni tedbirlerin yeni saldırıları doğurup doğurmayacağına ilişkin tartışmalara şahitlik edeceğiz. Türkiye gündemine ilişkin de bir iki notu aktarayım, ondan sonra yavaş yavaş veda edeceğiz size. Onlardan birisi Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hakim ve savcılarla yapacağı toplantıya ilişkin açıklaması. Kılıçdaroğlu şöyle söylüyor: o hakim ve savcılar ayağa kalkıp Erdoğan'ı alkışlayacaklar mı? CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, hakim ve savcılara katılma zorunluluğu getirdiği iddia edilen İslam mahkemelerinin açılış töreniyle ilgili olarak çok merak ediyorum. Eğer böyle bir toplantı yapılıp Erdoğan orada konuşursa o hakim ve savcılar ayağa kalkacaklar mı? Erdoğan'ı alkışlayacaklar mı? Diye konuştu. Bir toplantıda bizim milletvekilimizin bir sorusu üzerine ombudsman, Cumhurbaşkanı'nın tarafsız olup olmadığı konusunun kendilerinin görev alanına girdiğini söylemiş. Bunu duyunca biz sevindik ve hemen kamu denetçiliği kurumuna başvuruda bulunduk, diyor Kılıçdaroğlu. Onlardan Cumhurbaşkanı'nın tarafsız olup olmadığı konusunda karar istedik. Henüz bir yanıt alamadık ama duyuyoruz ki onlar da görevsizlik kararı vereceklermiş. Kendileri önce bir görevli izleyip sonra da görevsizlik veriyorlar, diyerek Cumhurbaşkanı'nı eleştiriyor. Buradan da Cumhurbaşkanı'nın taraflı olduğundan yola çıkarak hakim ve savcılarla yapılacak olan İslam mahkemelerinin açılışıyla ilgili törene sözü getiriyor. Cumhuriyet Gazetesi'nden Erdem Gül yazmış bu haberi ve orada da şöyle söylüyor: Amerika Başkanı Obama'nın kongrede yaptığı konuşmada herkesin ayağa kalktığı, alkışladığı ama önde oturan yargıçların hiçbirinin tepki vermediğini biliyoruz. Türkiye'de de durum farklı, diyor. Şimdi bir toplantı organize ediyorlar ve katılımı da zorunlu tuttuklarını duyuyoruz. Eğer bu toplantıya hakim ve savcılar katılırlarsa ayağa kalkacaklar ve alkışlayacaklar mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştuktan sonra biz burayı yakından takip edeceğiz, diyor. Bu arada kayyum tartışmasında devam ettiğini söyleyebiliriz. İçişleri Bakanı Efkan Ala 26 belediye başkanının bugüne kadar görevden uzaklaştırıldığı bilgisini verdi. Ve bundan sonra daha rahat kayyum atanabilmesi için belediyelerin başına yasal düzenleme hazırlıklarını da saklamadı, gizlemedi. Bundan böyle belediye başkanları belediye meclisinin üyeleri arasından seçilmeyecek, dışarıdan atama yapılacak. Aynı zamanda yetkileri arttırılacak. Terörle ilişkisi olduğu iddia edilen belediyelerde bu uygulamaya gidilecek. Daha önce de aktarmıştım. Bu konuda muhalefetin de bir takım kaygıları var. Sadece bu iddiayla belediye başkanlıklarına kayyum atanmasının dışında başka iddialarla da atama yapılabilir mi? Mesela MHP'li belediyeye, CHP'li belediyeye, bu kaygılar hala duruyor ama henüz tasarı ortaya çıkmış değil. Tasarı çıktıktan sonra büyük olasılıkla CHP ve MHP'nin de bu konuda değerlendirmeleri olacaktır. Güneydoğu ve Doğu'da da hareketlilik var. PKK karakol ve üs bölgesine saldırı gerçekleştirdi. Dün sabaha karşı Siirt'in Şeyh Türki tepesindeki askeri üs bölgesiyle yakındaki polis karakoluna PKK'lılar roket atar ve uzun namlulu silahlarla ateş açmışlar. Çatışma bir süre devam etmiş. 40 yaşındaki Besna Erzan'la 10 yaşındaki oğlu Yusuf Erzan şarapnel parçalarını isabet etmesi sonucu yaralanmış. Neyse ki bu saldırıda bir ölüm haberi gelmedi. Evet, bugünü Fransa'ya saldırılarla kapattık. Bütün detaylarını aktarmaya çalıştık. Gerçekten bugüne kadar pek rastlanılmamış biçimde canice bir saldırıyla karşı karşıya Türkiye. Şu ana kadar 48 kişi hayatını kaybetti ve 50 kişi de hayata tutunma mücadelesi veriyor. 200'ün üzerinde yaralı var. Çok büyük bir saldırı. Yani saldırgan büyük bir kamyonla insanları eze eze 2 kilometre ve 90 kilometre hızla gidiyor. Şimdi bunun şokunu yaşıyor Fransa, bütün dünya. Buna ilişkin önlemler alınacak ama bu alınırken IŞİD terörünün nasıl engelleneceği de tartışılıyor. Eğer sert tedbirler alınır, o ülkelerde yaşayan Müslümanlara yönelik tepkiler artarsa bu terör eylemi amacına ulaşmış olabilir mi? Herhalde en kritik sorulardan birisi bu diyelim ve bugünkü programa da son verelim. Bir Fransızca şarkıyla, Indila söylüyor, ünlü Fransız şarkıcı. Onun şarkısıyla veda ediyoruz. Orada ölenlerin anısına çalsın diyoruz. Bu gece saat 12'de programın tekrarı var. Yarın Pazartesi günü 17.30'da biz sizlerle yeniden birlikte olacağız. Umarız daha üzüldüğümüz bir dünya olur ve daha az üzücü haberler aktarırız size. Görüşmek üzere, iyi hafta sonları. Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse. Pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir que tout recommence. Où ma douce souffrance. Je remue le ciel, le jour, la nuit. Je danse avec le vent, la pluie. Un peu d'amour, un brin de miel. Et je danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse. Et dans le bruit, je cours et j'ai peur. Est-ce mon tour? Revient la douleur. Dans tout Paris, je m'abandonne et je m'envole, vole, vole, vole, vole, vole. Que d'espérance sur ce chemin, ton absence. J'ai beau trimer sans toi, ma vie n'est qu'un décor qui brille vide de sens.
Ohan'dan bir de bunu dinle sona erdi.
Herkes konuşuyor.
Profesör Baskın Orhan, hoş geldiniz hocam.
Efendim, iyi akşamlar.
Ersan Şen hatta. Merhabalar hocam.
Merhaba, iyi yayınlar Yavuz Bey.
Şimdi telefon attığımızda Chris Stephens'ın 25 yıldır Türkiye'de olduğu için Türkçesi de iyi ve sorularımızı yanıtlayacak. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Her şey konuşuluyor.
O barikatlarla ilgili halk olarak belki o barikatları kaldırmaya çalışacağız.
Kandil'e geçtiniz mi? PKK'nın yöneticileriyle konuştunuz mu?
Hayır, öyle bir... Hayır.
Orada çok ciddi bir şekilde silah sesleri geldi.
Bu programda yasak yok,
Yasaklı kimse yok. Haber almak için, haberi anlamak için. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün canlı yayında 17.30'da RSFM'de, rsfm.com.tr adresinde ve YouTube kanalında.